Muhterem efendim, içkinin tahrimiyle ilgili ayet nazil olunca o dönemin Müslümanları bir daha akıllarına dahi getirmeyecek şekilde o işi terk ediyorlar. Fizyolojik olarak bir bağımlılık söz konusu olduğu halde o insanlar bir daha tevessül bile etmiyorlar. Günümüzde bizler günahlara karşı bu hassasiyeti nasıl yakalayabiliriz?
O insanlar acaba bağımlı hale gelmişler miydi? Yoksa işte bizim su içtiğimiz gibi içiyorlardı öyle. Tiryakisi fakat hastası değillerdi belki, bağımlı değillerdi belki. Evvela yani o mevzuda onların ne derece o işe alıştıklarını, ne derece hastası olduklarını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Hüküm verme doğru olmaz. Bir, meselenin bu yanı var. İkincisi, mesele biraz psikiyatristleri alakadar ediyor. Fakat benim şahsi bir kanaatim var. İnancın bazı problemleri aşacağına inanıyorum ben. O bağımlı belli şeylerde, uyuşturucuya alışmış insanlarda bile çok güçlü bir inanç zannediyorum. Ölmeleri, bayılmaları, kendinden geçmeleri, zangır zangır titremelerine rağmen olsun eğer ben bundan uzaklaşabileceksem şayet, böyle tedricen bunu bana versinler, öyle kessinler değil yani. Şurada da ben irademin hakkını keserim bu meseleyi. İnancın yani çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum bu mevzuda. Ve sahabi dediğiniz insan bunlar Kur'an'ın mucizesi ve aynı zamanda inancın kahramanlarıydı bu insanlar. Çok iyi inanıyorlardı. Yani birdenbire karanlıktan ışığa geçiyorlardı. Bir batıldan hemen hakka geçiyorlardı. Bir cehennemlik olmadan hemen cennetlik olmaya geçiyorlardı. Birdenbire boyaları, renkleri, şekiller her şey değişiyordu. Çok farklı bir şeydi yani. Farklı bir iman gücü vardı. O güçle zannediyorum insan günümüzde 10 kat böyle daha fazla o insanlar böyle uyuşturucu şeyler, içkiye falan kumara alışsalardı innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlam rijsu min ameli şeytan dedikten sonra bunlar pisliğin ta kendisidir. Ve şeytanın sizin üzerindeki amelidir, işidir bu. Aksiyonudur şeytanın size karşı. Onunkine de aksiyon denir mi ama amel diyor Kur'an-ı Kerim. Min ameli şeytan diyor. Min fiili şeytan demiyor yani orada. Min sonu şeytan demiyor. Amel diyor. Demek ki yani şeytanın işinin en müessir olduğu kısımlar ki müminin ameline amel deniyor. Davranışına amel deniyor. Müminin namazına, niyazına, orucuna, hacına, zekatına fiil denmiyor. Sun da demiyor. Çünkü bunlar çok ciddiyet ifade etmezler. Frenkçedeki aksiyonun karşılığı ameldir. Amelin karşılığı da Frenkçede aksiyondur yani o mesele. Kendi çerçevesi içinde kendi hususiyetleriyle bir şeyi isteyenin isteğine uygun yerine getirme meselesidir. Ona da şeytanın ameli diyor. Demek şeytanın insan üzerinde mesir olabileceği yollar onlar. İçki ve kumar başta geliyor. Her türüyle insanı belli alışkanlıklara götürecek şey ve bir de işte kumar, martiryakiliği gibi şeyler, amel diyor. Ve riçs diyor, pisin ta kendisidir. فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bundan sakının ki kurtuluşa eresiniz. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَنْ يُوْقَى بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَى فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ İçkide ve kumarda şeytanın derdi davası, netice itibariyle sizin içinizde düşmanlıkları tetikleme, körükleme, sizi birbirinize düşman yapma mefhum, mazmun olarak ifade ediyorum ayetin manası zannetmeyin. Şimdi sahabe-i kiram o imanla bunu yani içki içmemeyi imanın gereği, Allah'a kul olmanın gereği, yeni seçtikleri şeyi seçmenin gereği olarak, Efendimiz'in arkasında bulunmanın gereği olarak ne gibi bir gerek? Namaz için abdest gereği gibi bir gerek. Yani nasıl abdestsiz namaza durmuyorlar, nasıl o mevzuda ciddi duruyorlar ve nasıl sahibi şeriat onların üzerinde ciddi duruyor. وَيْلُنْ لِلْعَقَابِ مُنَنَّارِ diyor yani bazılarının topukları yıkanırken ayaklarında kuru yerler görüyor da buralarda وَيْلُنْ لِلْعَقَابِ مُنَنَّارِ cehennemde topuklarında kuru kalan yerler insan cehennem ateşi diyor. O kadar o meselenin üzerine ciddi duruyorlar. Uygunsuz olmaz diyorlar. Nasıl niyetsiz namaza durmuyorlar? Nasıl niyetsiz oruca girmiyorlar? Nasıl niyetsiz hacca gitmiyorlar? Nasıl haccın şeraitini yerine getirme? Arafasız hac oldu demiyorlar. Aynen öyle de öyle inanmışlar, diyorlar ki Allah'ın bu yasak ettiği şeyleri yaptığınız sürece esas bu tercihte samimi olmamış olursunuz siz. Bir meselenin bu yanı var. Bir de çok iyi anlamışlar bir felsefeyi. Esas menhiyatın ve münkeratın terki memuratın ifa edilmesinden önce gelir. Evvela tahliye gelir. Fena şeylerden sıyrılma, arınma gelir. Ondan sonra iyi şeyleri yapma gelir. Öyle zina edeceksin, sen hırsızlık yapacaksın, içki içeceksin, kumar oynayacaksın. Ondan sonra gelip o işi yapacaksın. Şimdi işte inanç derken mesele esas, yani nerede durdukları, nasıl bir tercihte bulundukları, kimin arkasında bulundukları hususları, bütün bunlara çok iyi inanmışlar. İman sinirlerine oturmuş, tabiatlarının bir yanı haline gelmiş birdenbire. Çok ciddi, isterseniz buna ruhta transformizm diyebilirsiniz. Bir değişim yaşamışlar tamamen, bir farklılaşma yaşamışlar. Onları fenalığa sevk edebilecek bütün duygularını atmışlar. Meşruatla meşru olan şeyler iktifa etmişler. Bu bizim için her şeye kafi ve vafidir demişler. Hazreti Üstad ifade tarzını hatırlarsınız. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Bu da meselenin ikinci yanı. Yani günümüzde de zannediyorum insanlar bu ölçüde inançlı olsalar, onları öyle götürüp şeyde akıl hastanelerinde, asabiye koğuşlarında işte tedrici o işten vazgeçirmeye çalışmaya ihtiyaç kalmaz zannediyorum. İmanlarının güçleriyle, aşarlar Allah'ın izniyle. Zaten bir yerde de böyle o zararlı şeyi hissedince geri dururlar, hemen ellerini çekerler ondan. Bir diğer bir mesele daha söyleyeyim. O mevzuda hep diyorum yani hiçbirimizin güveni yoktur bu mevzuda da. Yani akıbetimizi Allah iyisin, Allah mahsin akıbetine fil umuri kulla. Bize teminat verilmemiştir. İlle de böyle emniyet ve selamet içinde öbür aleme gideceksiniz diye. Fakat bir yönüyle de Allah'ın inayetine inancımız tamdır. Hazreti Üstad biz inayeti altındayız diyor mu, demiyor mu? İnayet altında ne demek? Allah'ın gözetimi altındayız demektir. Özel mahiyette Allah bizi koruyor. Özel mahiyette bize bir şey bulaşmasına meydan vermiyor. Evliyaullah kerametleri arasında çok vardır, söylerler onlar. Siz ister inanın, ister inanmayın. Elini işte kırda, aleme açık, miri olan bir arazide, bir arsada, üzüm bağında bir salkıma uzatınca orada beni yeme diyor yani. Orada bir ses duyuyor, beni yeme diyor. Ben diyor şeyim, vakıf malıyım diyor. Alamazsın veya bir yetim malıyım ben diyor. Elini çekiyor. Ağzına koyuyor bir şeyi, memnu bir şeyi koyuyor. Belki sizin arkadaşlarınızdan birisinin de başına gelmiştir. Yutamıyor, çiğniyor, çiğniyor, yutamıyor onu. Durmuyor, durmayana bakacaksın. Şimdi sen hakkın kapısında böyle, sadıkane durursan, başını o eşiğe korsan, Allah da Celle Celaluhu, o işe sen elini uzattığın zaman orada bir engel çıkarırsan, o fırsatı vermez. Sarf yapar, sarf. Buna sarf deriz yani. Diyelim ki sen kafana koymuşsun bir yerde, bir gün nefsine yenik düştün. Bunu da arkadaşlarınızdan bazıları yaşamışlardır. Ben de işte böyle diyelim çocukluk, gençlik falan demiş, çıkmıştır belki şeye. Bakarsınız bu esnada onun da hakikaten saygıda kusur etmeyeceği, tesirinde kalacağı birisi birdenbire sürpriz karşısına çıkar. O sır kapısında, sır dünyasında gördüğünüz gibi. Ya ben de seni arıyordum. Şurada bir oturalım da bir çay içelim, bir şey anlatacağım sana der. Oysa ki o çıkmasaydı karşısına, sen işte ya Cumhuriyet Caddesi'nde veya İstanbul'daki Bağdat Caddesi'nde, İstiklal Caddesi, nereler olduğunu da bilmiyorum, biliyor musun? Evet, burada bir tur atma mı derler, olta mı derler, hapishanede olta, hapislerin işte yatakların arasında gezip durmalarına derler. Öyle yapmaya niyet etmişindir. Fakat Hızır gibi birisi karşına çıkar senin. O kadar sen Allah'a teveccüh etmişsen, o seni teveccühsüz bırakmaz. O kadar nazar etmişsen, nazarsız bırakmaz. Bakışını o kadar sık sık ayarlamışsan ona, ciddi bakıyorsan, o da sana bakar. O sana bakınca da seni bırakmaz. Baktığını bırakmaz. Kontrol altına aldığını terk etmez o. Bu açıdan onu da düşünmek lazım. Yani öyle uyuşturucuya girecek filan, İçtihat haline getirecek. Dolayısıyla o bataklık içinden çıkamayacak. Yani bütün bunları mümince düşünceyle insan ele alıp düşündüğünde pek çok rah-ı necat var, bir tane değil. Elbette ki siz azmedesiniz, Allah'a doğru yürüyesiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Eğer bize doğru yürümeye azmetmiş, kastetmiş bir mücadele ruhuyla ben sana geliyorum Allah'ım demişse, ben öyle bir yolla değil, değişik yollarla, bazılarını ibadet yoluyla, bazılarını derin bir niyet yoluyla, bazılarını azim yoluyla, bazılarını işte o 99 tane adam öldürmüş, yüzüncüsü de papazı öldürmüş, onunla fakat halis bir niyetle Allah'a yönelmiş, o da büyük buluşmada yapmışlardı, onu temsil etmişlerdi. İşte orada Yüce Tepesi'ne geliyor, orada tevbe etmek için oraya kadar gelme yetiyor. Hadis-i şeriflerde bildiğiniz gibi o mesele. O yüzüncü ona diyor ki, senin için tevbe vardır falan yerde, Basra var, falan yerde de Kufe var. Kufe'ye gidersen nifaka düşersin, Basra'ya gidersen iman içine düşersin. O da Basra'ya doğru gidiyor ve yolda ölüyor. Hikayenin esası bu. Allah Resulü anlatıyor. Buhari'de var mesela. Orada ölüyor. Sonra melekler iniyorlar. Ölçüyorlar yolu. Basra ile Kufa arası. İki adım Basra'ya daha yakın. Onlardan sayın diyorlar. Bunu Basralılar defterine kaydedin. Nisa bu mesele. Şimdi bu da bir yoldur yani. Bakın. Bu yoldan da bazıları da bu yoldan gidiyor. Bazıları yürekten bir Allah diyor. Hani hatırlarsınız. Cambaz ipin üzerinde geziyor işte. Çok ölçülü olmak lazım orada. Çok fiziki kurallar var orada yani düşmemek için. Ehlullah'tan birisi de oradan geçiyor yani. Orada bakıyor ona, hayran hayran bakıyor adam, ipte dolaşıyor. Birdenbire ayağı kayıyor, muvazenesi bozuluyor, düşüyor. Tepe taklak geliyor, çok yüksekmiş ipte yani, çok akıl işi değil. Aşağıda palyaço varmış, kafası palyaçonun karnına geliyor. Palyaço ölüyor. Fakat o düşerken oradan yüreğinden gele gele Allah diye bağırıyor. O kurtuluyor. Hazreti orada değerlendiriyor meseleyi. Hayatımda bir kere böyle Allah deseydim ben de kurtulurdum diyor. Esbab bil külliye sukut ediyor. Nuru tevhid içinde sırrı hadis sur ediyor. Allah öyle teveccüh ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُ فِنَا لَنَتْيَنَّمْ سُبُلَنَا. Bir yoldur bu. Bir yoldur yani siz o andaki zaafınız, o andaki fenalıklara açıklığınız içinde düşeceksinizdir. Fakat bakarsınız biri gelir, elinizden tutar sizi, sohbeti canana götürür. Bir yoldur, o yolla kurtulursunuz. Siz bir kere Allah'a doğru yürümeye azmedin, Allah Celle Celaluhu önünüze pek çok yol çıkarır. Ve o yollardan bir tanesiyle sizi kendisine ulaştırır. Allahümme ec'alna minhum. Allahümme ağfir zunubena. واستر عيوبنا وثقل ميزاننا وادخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن الله لمع المحسنين.
Allah kendisini görmeksizin gıyabında kendisini tazim edip haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için sizi an nevinden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki
bu deneme tabiri yerine imtihanı kullansanız iptila edeceği iptila ya iptila ve imtihan demek lazım. Esas insanın ne olup ne olmadığını ortaya çıkarmadır bu. Yani haşa öbür türlü az buradaki kelimelerin nüansına dikkat edilmezse Allah ne yaptığınızı ne yapacağınızı bilemiyor da öyle bir imtihandan sonra biliyor. Sizin öğretmenlerinizin bildiği gibi. Öyle değil esasen. Bildiğini sizin yaptığınız tavır ve davranışlarla size gösteriyor, ortaya koyuyor. Bu imtihanı kaybettiniz.
Bir av bolluğu ki ellerinizle yetişebilecek mızraklarınızla. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa işte ona gayet acı bir azap vardır.
Hocam, Kur'an-ı Kerim'deki felehum azabun elim, felehu veya felehum şeklinde gelen ve sonunda azab elim olmasına rağmen lamla gelmesinin bir şeyi var mı acaba? Aleyhim değil de felehum gelmesine.
Evet. Belki isteseydi o lehinde bir şeye çevirebilirdi yani tepsir gibi. Onun ayrı bir şeyi olabilir. Izdırabı olabilir. Hasreti olabilir içinde.
Diğer bir soru burada. Sizden önceki ümmetler kesreti sualle helak oldular. Hadisinden murat nedir? Bu hadiste hemen hemen muteber hadis kitaplarının hepsinde var. Efendimiz'e çok sual soruyorlardı. Bazen bu sualler uygun oluyordu, edep dairesinde oluyordu. Bazen de nübüvvet makamına yaraşır, nezaketi ihlal edici mahiyette olduğundan Efendimiz çok rahatsız oluyordu. Hatta çok sorulan suallerden ötürü Efendimiz de böyle müzakereye geçme, necva dediğimiz fısıldaşma hali hayatı, böyle bir teşebbüse geçmeden evvel bir sadaka takdim etmeleri mesnun kılındı. Sonra da bazılarına göre, büyük bir kısım ulemaya göre o ayet neskedildi. Ya eyyühellezine amenu izâ nâceytumur rasûle fekaddimu beyne yedey necvâkum sadaka. Evvela öyle Efendimiz'e hususi konuşmaya geçmeden bir sadaka takdim edin dendi. Bunların hepsinde Efendimiz'i izaç vardı, rahatsız etme vardı. Yeni bir cemaat yeniden diriliyordu, yeniden var oluyordu. Devesini bırakıyor, koyununu bırakıyor, bir çoban içeriye giriyor, sopasını gömüyor orada. İnsan olmaya, dirilmeye geldim diyordu. Rahle-i Tedris'in önüne oturuyordu ve kalkarken de oradan değişmiş bir insan olarak kalkıyordu. Ve bu arada işte bu türlü yeni kimselerin çok münasebetsiz halleri oluyordu. Fakat o, insanları ihya etme rahlesine oturduğu için bütün bunların hepsine katlanıyordu. Bazen de böyle uygunsuz sorular oluyordu. Mesela birisi minberde o hutbe irad ederken kalkıp diyordu ki, benim babam kimdir ya Resulallah söyler misin? O da biraz da öfkeli, şu makamda her şey bana gösterildi, ne sorarsanız sorunu söyleyeyim diyordu. O da ona, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, senin baban Hüzafe'dir diyordu. Sahabi içinde öz babasını söylüyordu, hakkında güftügü vardı. Biri kalkıp bir şey diyordu, biri kalkıp bir şey, çok öfkelenmişti, çok dolmuştu. Hazreti Ebu Bekir nezaketinden hiçbir şey diyemez, iki büklüm hale gelmişti. Orada dişini sıktı, bütün cesaretini topladı, dizleri üzerine doğruldu. Hazreti Ömer dedi, Radina billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resul'a. Hoşnutuz ya Resulallah. Haşa, sana karşı hiçbir tavrımız yoktur. Ele aleme cevap vermekle mükellef değilsin diyordu. Ve sonra coşmuş o derya, o deniz birden sükunet buluyordu ve kar ciddiyet buluyordu ve diniyordu o dalgalanmalar. Böyle münasebetsiz sorulara karşı Kur'an-ı Kerim'de deniyordu ki, لَا تَسْأَلُوا اَنَ الشَّاءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Böyle çok çeşitli şeylerden soru sormayın. Zira hoşlanmadığınız bir şey karşınıza çıkar, sizi mesul eder. Mesela birisini arz edeyim. İki kişi, üç kişi geldi Efendimiz'e sordular. Birisi dedi ki, ya Resulallah, bu Süraka idi. Ya Resulallah, her sene hac farz mı dedi. Halbuki hacın bir kere farz olduğunu Efendimiz Kur'an'ın ifadelerinden anlamıştı belki. Ama o zat sordu, öyle sorunca belki istiyordu ki, hac farz olmasa bile yapanlar, imkanları olanlar, çünkü men istata ileyse bile, gücü yeten herkes gitsin. Herkes nafile gitsin, orada o içtimalar olsun, toplantılar olsun. Bir defa dedi, cevap vermedi. Bir defa dedi, cevap vermedi. Üçüncüsünde hoşnut olmayarak cevap verdi. Dedi ki, hac senet ömürde bir keredir dedi. Siz çok soru sormayın dedi. Eğer ben farzdır deseydim o size farz olurdu ve yapamazdınız. Ama altta bir şey var. Belki sükutunda şu manayı düşünmüştü Allahu Alem. İsteyen istediği sene yapsın, her sene yapsın. Ama farz olursa herkese yapma farz olacaktı. Sizden evvelki ümmetleri helak eden çok sualleriydi. Bir böyle bir mana var bu meselede, çok sualin mahsurlu olmasında. Bir diğer mana da şuydu, bazen hiç uygun olmayacak şeylerden soruyorlardı. Mesela gelip diyor ki, hilal niçin böyle, hani bir astronoma sorulur gibi, niçin böyle inceliyor, niçin böyle kalınlaşıyor, niye böyle oluyor, neden böyle oluyor? Kendileri için gerekli soruyu sormuyordu. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهِلَّ. Sana hilallerden soruyorlar. Allah onların sorduğu gibi cevap verdirmiyordu ona. قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ diyordu. O, sizin vakitlerinizi bildirmek ve bir de hac vaktini tayin etmek içindir. Halbuki onların sorusu o değildi. Niye böyle ince görünüyor, kalınlaşıyor, büyüyor, sonra yine inceliyor soruyorlardı. Onları hiç ilgilendirmez. Hiçbir faydası olmayan bir şeydi. İşte bu türlü sualden men ediyordu. Bu türlü suallerin sorulmasını istemiyordu. Bazıları gelip diyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bir kadın, bir erkek bir araya geldikleri zaman müzdeviç. Çocukları nasıl erkek olur, nasıl dişi olur? Uygunsuz, münasebetsiz bir soru bu. Böyle bir soruyu sormak Efendimiz'e karşı bazen suyu edep oluyordu. Bazen bunun ötesinde de böyle uygunsuz, münasebetsizce sorular soruyorlardı ki, işte bu sorularla helak oldular. Bir de böyle bir veçi var bunun. Bir diğer veçi de bu meselenin gulüv. Mesela efendim, niye insanda iki tane göz vardır, bir tane olsaydı ne olurdu yani? Bunu soracak peygambere. Niye burunda iki tane delik vardır? Nasıl olsa her ikisi ileride bir yerde birleşiyor, bir delik oluyor. Şimdi burada iki tane olmasının ne faydası var? Niye dişler 32'dir de 30 tane değildir? Veya belli bir devre için 30'dur da 28 tane değildir gibi böyle başlayan münasebetsiz sorular soracaklardı. Ve bugün de soruyorlar. Bilhassa komünizm diyalektiği içinde yerini alan bu kabil çok sorular var ki karşımıza çıkıyor. Hani bu sorulara bilmeyerek cevap verme bir hatadır muhakkak. Belki bilerek cevap vermede de tam onları işba edemiyorsak o da ayrı bir hatadır. Haşa, her şeyi Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı derler. Haşa, peygamberin için sanki peygamberin imamı bizler, peygamberin halini, durumunu değerlendirecek hakem heyeti bizler, onun çok izdivacını da biz değerlendireceğiz, uygun o, uygun olmayan o. Uygun olan olmayan o tayin etmiş. Neyi kimden öğreniyorsun? O uygundur demiş, bu da değildir demiş. Biz ondan öğrendik uygun olup olmayanı. Ondan öğrendik ki anne ile evlenmek uygun değilmiş yani. Ondan öğrendik ki kız kardeşle evlenilmezmiş. Ondan öğrendik ki halayla, teyzeyle evlenilmezmiş yani. Biz ondan öğrendik bunları, o öğretti. Burada biz hikmet ararız, ederiz, bakarız, başka mesele fakat yani. Ona soru sorulmaz yani bu mevzuda. Bunun gibi münasebetsiz şeyler vardır ve bunlar çok defa hani bir dalaleti kaparken yeni bir dalalet kapısını da açar. Mezmum olan sual budur ve bu çoklarını helak eder. Hafizanallah.